Aurora'nın İncileri, Nermin Bezmen, sayfa 50. Aklından geçenlerin saçmalığını, gerçek dışılığını bildiği halde o kadar keyifliydi ki bu sanal dünyasının yok olmasına izin vermiyordu. Radyoda Korsakov'un The Flight of the Bumblebees'ini duyduğunda kendini gerçekten zamanlar arasında uçuşan bir arıya benzetti. Müziğin ritmine kendini kaptırarak büyük bir keyif içinde, arada durup düşünerek, içkisini yudumlayarak, özenle hafta sonunda gündüz ve akşam için giyeceklerini seçti. Duşunu alıp hazırlandıktan sonra saate baktığında neredeyse ucu ucuna yetişeceğini gördü. Tam 7'de telefon çaldı. Resepsiyondan kendisini almaya geldiklerini haber veriyorlardı. Aynada kendisine son bir bakış attı. Beyaz kolsuz keten elbisesinin uzun eteğinin önüne derin bir yırtmaç bırakan düğmelerden birini daha kapadı. Belindeki kalın deri kemeri bir parça daha sıktı. Omuzlarında dalgalanan saçlarını kemik bir tokayla at kuyruğu yaptı ve odaya son bir bakış attıktan sonra omuz ve el çantasını alıp odadan çıktı. Resepsiyona indiğinde Burnham'ların şoförünün kendisini beklediğini gördü. Genç adam hemen atılıp kendini tanıştırdı ve çantasını aldı. Huma resepsiyona birkaç gün için otel dışında olacağını söyledi ve kendisine ulaşabilecek cep telefonu numarasını bıraktıktan sonra otelden çıktı. Bütün gün New York üzerinde dağılmış kuşlar Central Park'taki yuvalarına dönüyor olmalıydılar. Akşamın puslu bir sıcaklıkla değişen rengi içinde, telaşlı kanat çırpışlarıyla geliyor, ağaçların yeşilleri arasında kayboluyorlardı. Otelden çıkan şık müşteriler, taksilere, limuzinlere dağılıp New York gecelerine doğru yola koyuluyorlardı. Huma, şoförün kapısını açtığı lacivert Rolls Royce'a bindiğinde, Southampton'da gideceği evi aşağı yukarı tahmin edebiliyordu. Arabanın radyosunda çalan No Hey Problema'nın kıvrak alaycı Latin havası birden içinde olduğu masalımsı yolculuk ruhuna çok uygun geldi. Arkasına yaslandı, şoförün arabayı New York'un cumartesi akşamı trafiğinden çıkarmasını hiç sabrı taşmadan tam aksine şehri doya doya yaşayabiliyor olmaktan mutlu izledi. New York'un 24 saat yaşayan ruhunu, telaşını, rengini hep sevmişti. Şehir trafiğini aşınca rahat yol alacağız efendim dedi şoför. Yolun kalabalığında kendi kusuru varmış gibi. 495'e çıktıktan sonra nispeten açılır. Hampton'lara gidiş yolu bu saatte rahatlamış oluyor. Mühim değil, gayet keyifli bir yolculuk yapıyorum dedi Huma ve arkasına yaslanıp geçtikleri yolları izlemeye devam etti. Gerçekten de 495 doğu yolunda Manorville çıkışından sonra yol açıldı. Sunrise Highway ve 7 numaralı Southampton çıkışını Montauk Highway takip etti. Shinnecock Kızılderili Rezervasyon Bölgesi'nden geçip Montauk'un Hill Street olduğu noktadan sonra sağa First Neck Lane'e saptılar ve yola çıkalı 1,5 saat olmuştu ki beyaz boyalı 2 katlı muhteşem bir yazlık evin önünde durdular. Çakıl taşlarıyla şekillendirilen araba yolunun sonunda ağaçlar altında park etmiş diğer arabalar da Rolls Royce olmasalar bile belli bir servetin ve zevkin varlığını yansıtıyordu. Huma kapısını açan şoföre teşekkür edip indikten sonra kolonlar arasında kalan verandaları, geniş pencere ve balkon camlarını gölgelendiren yeşil, bordo, beyaz çizgili tenteleri ve binanın yer yer üst katına kadar dolanmış sarmaşıkları beğeniyle izledi. Kapıya doğru çantasını taşıyan şoförü takip etmeye başlamıştı ki evin büyük ana kapısı açıldı ve ince uzun son derece gösterişli kızıl saçlı bir kadın göründü. Heyecan içinde kollarını açarak ona doğru ilerledi. Huma, küçük Huma, hoş geldin. Huma hayatında ilk kez gördüğü Lillian'ı gariptir, sanki hep tanıyormuş gibiydi. Lillian da yaşı belli olmayan, daha doğrusu o hiç yaşlanmayan kadınlar kategorisindeydi. Bazı estetik müdahaleler olmuşsa bile onda hiç suni bir ifade yaratmamıştı. Huma da gülümseyerek ona sarıldı. Merhaba Lillian, beni arabayla aldırdığınız için çok teşekkür ederim. Başka türlü olabilir miydi hayatım? İnan hiç kimseye fazladan bir şey yaptırmış değilsin. Sonra omuzlarından tutup yüzüne dikkatle baktı. Tanrım, inanamıyorum. Hüma'ya, yani büyük annene o kadar benziyorsun ki. Lillian'ın gözleri yaşarmıştı. Onu tanıdığım zaman senden çok daha büyüktü ama inan, renklerin, pırıltın aynı o. Eminim seninle gurur duyuyordu. Sanırım, ikimizin arasında özel bir bağ vardı. Hadi gel, şimdi Robert'ı şaşırtmaya gidelim. Çok şaşıracak, çok. Kol kola evin kapısından girdiler. Beyaz damarlı mermerle döşeli geniş antre, iki yanında iki büyük Venedik aynasının önündeki bahülerle girene büyük bir zevkle hoş geldin diyordu. Bahülerin üzerinde boylu boyunca yerleştirilmiş onlarca beyaz orkide aynalardan yansıyıp çoğalıyordu. Lillian Hüma'nın elinden tutarak salona doğru yürüdü. Yüzünde muzip bir kız çocuğunun ifadesi vardı. Gel canım, verandada içki saatindeydik. Geniş salonda çepeçevre, üst katın odalarına açılan koridorun trabzanlarına ve ikinci katın tavanına kadar uzanan yükseklikle müthiş bir ferahlık yaratılmıştı. Antika eşyalar, ahşapları renksiz, cilasız, doğal renklerinde bırakılarak ve beyaz ketenle kaplanarak devirlerinin ağırlığından sıyrılmış, maun zemin üzerinde snob bir rahatlıkla yerleştirilmişti. Bütün sehpaların masaların üzerinde, antredeki gibi cam saksılarda beyaz orkideler vardı. Salonun iki yanı açılmış cam kapılarından evin önünde boylu boyunca uzanan geniş bir verandaya çıkılıyordu. Hüma, eli Lillian'ın elinde, kulaklarında Nat King Cole'un kadife sesinden Nature Boy melodisi, önlerinde açılan kumsala ve okyanusa bakarak yürürken duyduğu huzuru tarif etmesine imkan yoktu. Robert, aşkım, bak kim burada? Verandanın ön tarafında denize dönmüş duran erkek onlara döndüğünde yüzündeki ifade gerçekten görülmeye değerdi. Lillian, Hüma'nın elini bırakıp kocasının yanına doğru seyirtti. Onun koluna girdi. İnanabiliyor musun? Bizim sevgili Hüma'mızın torunu. Robert elindeki içki kadehini masaya bıraktı. Gözlerindeki şaşkınlık ifadesi sevgi kıvılcımlarıyla pırıldadı. Ama ne zaman? Nasıl? Ben de bir saat kadar önce öğrendim geldiğini ama sana sürpriz yapmak istedim. Robert kollarını açarak Hüma'ya doğru adım attı. Ama ne sürpriz. Gerçekten harika bir sürpriz. Hoş geldin. Robert karısından yaşça oldukça büyük olmalıydı ama yanık teni, beyazlaşmasına rağmen gür saçları, sportif vücuduyla senelerle alay eder gibi duruyordu. Hüma bu kadar sıcakkanlı ve sevecen bir şekilde karşılanmasının verdiği keyifle gülümsedi. Merhaba Bay Burnham. ''Bana Robert de lütfen.'' Lillian yerinde duramaz bir ifadeyle araya girdi. ''Hadi tatlım, sana odanı göstereyim. Sonra beraber bir içki içeriz.'' ''Gecikmeyin.'' diye seslendi kocası. ''Hiç yalnız kalamaz.'' dedi Lillian gülerek. İkinci kattaki uzun koridorun sağ tarafındaki yatak odasına girdiklerinde Hüma'nın çantası çoktan yatağın ayak ucuna bırakılmıştı. ''İşte canım, odan burası. Umarım rahat edersin.'' Hüma doğru okyanusa açılan verandaya çıktı. Lillian, burası harika, çok teşekkür ederim. Bir şey değil tatlım. Şimdi seni yalnız bırakayım. Belki bir şeylerini asmak, yerleştirmek istersin. Aşağıda bekliyoruz seni. Tamam, az sonra sizinle olurum. Verandada durup hafif bir rüzgarla okyanustan gelen kokuyu içine çekti. Bir gün önce içinde olduğu Londra'nın tutucu, geleneksel, resmi havasından sonra burada karşılaştığı formaliteden uzak ortam, evin ve ev sahiplerinin hiçbir tasa barındırmayan görünümü içini huzurla doldurmuştu. Kendisine bu kadar kucak açılmış olmasında babaannesinin geride bıraktığı sıcak dostluğun ne kadar önemli bir yeri olduğunu biliyordu. Elini yüzünü yıkayıp parfümünü tazeledi. At kuyruğu yaptığı saçlarını çözdü, omuzlarına inen gür bal rengi dalgaları açık bıraktı. Aşağı kata tekrar inerken duvarda asılı antika obüson halıları hayranlıkla izledi. Müzik değişmiş, Totten dans çalıyordu. Salondan geçip verandaya doğru yönlendiğinde bir an nefesini tuttu. Dışarıda Burnham çiftinin yanındaki erkek Trevor Harris olabilir miydi? Ama yabancı yüzünü ondan yana döndüğünde bunun sadece bir profil benzerliği olduğunu fark etti. Belki de gür, uzunca bırakılmış saçları andırmıştı Trevor'ı. Ancak onun aksine koyu kumral saçlarındaki beyazlık, şakaklarında tarakla çizilmiş gibi ince kırlardan ibaretti. Lillian yüzünde yine o kocaman gülümsemesiyle Huma'yı aralarına aldı. İşte güzel misafirimiz geldi. Huma tatlım, bu oğlumuz Brian. Huma, Brian'la el sıkışırken onun olağanüstü sıcak ve candan temasını yadırgamadı. O da tıpkı ebeveynleri gibi yapmacıktan uzak bir samimiyet gösteriyordu. Bakışlarındaki beğeni çok belliydi. Genç kadının elini avucundan bırakmadan konuştu. Annemin hakkındaki metini abartılı bulmuştum. Haksızlık etmişim, özür dilerim. Sesi ve diksiyonu bir tiyatro oyuncusununkini andırıyordu. Teşekkür ederim derken uzun zamandır bir iltifattan bu kadar haz etmediğini düşündü Huma. Yaşı 40'ına doğru olmalıydı. Gözleri anne ve babasınınkiler gibi açık maviydi. Dudakları antik Yunan heykellerindeki dolgunluğunda mahzunluk barındıran bir ifade taşıyordu. Ama gülümsediği an annesinin tasasız neşesi aynen yüzünde canlandı. Brian verandanın köşesinde kurulu bara doğru ilerlerken sordu. Ne içersin Huma? Huma sorunun içinde isminin üstelik doğru telaffuz edilmesini çok hoş buldu. Sanki özel bir ilgi, yakınlık hissetti. Diğerlerinin elindeki kadehlere bakıp hiç tereddütsüz Martini lütfen dedi. Robert üzüntülü bir ifadeyle Huma'nın elini avuçları arasına aldı. Çok üzgünüm dedi. Sevgili Huma'mızı kaybettiğimizi duydum. O bizim için çok önemliydi. Yaşını biliyorum ama yine de ölümüne inanmak çok zor geliyor. Bizim için de kabullenmesi zor oldu. Yakınlığınıza teşekkür ederim. Lillian geniş hasır kanepeye yerleşip yanını işaretle Huma'yı oturmaya davet ederken sorularını sormaya başladı. Şimdi anlat bakalım tatlım. New York'a geliş sebebin iş mi, tatil mi? Buna kestirme bir cevap veremedi Huma. Kendisini ailesi gibi karşılayan ve belki de babaannesiyle ilgili bir şeyler öğrenebileceği bu insanlara, burada bulunuş sebebini, hikayenin cinsellikle ilgili yanını es geçerek anlatmaya başladı. O andan itibaren kimse bir şey sormadı, sözünü kesmedi. Sadece Brian bir kez içkilerini tazelemek ve verandanın minik ışıklarını yakmak için ayağa kalktı. Konuşmasına noktayı koyduğu zaman Burnham'ların yüz ifadeleri sanki bir rüyaya girip çıkmış gibiydi. İlk sessizliği bozan Brian oldu. "Tanrım," dedi. "Benim babaannemin bileğini kelepçeleyip öldüğünü düşünüyorum da." Babası dinlediklerine duyduğu şaşkınlık arasında küçük bir kahkaha attı. "Annem mi? Mümkün değil." Evet, Shana Burnham'ın da vardı kendisine göre egzantrik tarafları ama kelepçe, mezara götürülen hatıra defteri, gizli kasalar, yok, bunlar ona göre değildi. "Shana'yı ne zaman kaybettiniz?" "Annem öleli 20 sene oldu. O da Huma gibi hiç hastalanmadan uykusunda vefat etti. Son gününe kadar da her fırsatında büyük anneni anlatıp durdu. Onu çok tanımak isterdim." "Çok severdin," dedi Lillian, kayınvalidesinden bahsederken sevgi dolu bir ses tonuyla. "Ama esas onları bir araya geldiklerinde görecektin. Huma'nın her ziyaretinde öyle bir kaynaşırlardı ki, aralarında yaşadıklarından, anlattıklarından daha fazlasını paylaştıklarını hissederdin. Bazen bir kelime, bazen bir tavır karşısında birbirlerine göz kırpar, müşterek hatırladıkları bir şey için bize açıklamadan dakikalarca çocuklar gibi gülerlerdi. Bazen de tam aksi, derin bir hüzün içinde gözyaşlarıyla birbirlerine sarılır, bizim bilmediğimiz bir acıyı paylaşır gibi birbirlerini teselli ederlerdi." "Biliyor musunuz," dedi Huma içinden gelerek, Bunu sizlerle paylaşmam o kadar iyi geldi ki, kendimi daha hafif hissediyorum şimdi. Lillian kolunu omuzuna dolayıp onun alnını öptü. Ah çocuğum, biz ne kadar mutluyuz ki aradın ve gelebildin. Ve bu inanılmaz öyküyü bizimle paylaştın. Maalesef kayınvalidemden sırlarla dolu defterler, mektuplar falan kalmadı. O erkekler açısından Hüma kadar renkli bir hayat yaşamamış. Kayınpederimle başlamış, onunla bitirdi. En azından bizim bildiğimiz kadarıyla diye güldü Robert. Doğru, en azından bizim bildiğimiz kadarıyla. Ancak Hüma'nın bize ziyarete geldiği zamanları sana anlatabiliriz. Belki senin için önemli olan bir şeyler çıkarırsın anlattıklarımızdan. Bir de tabii kayınvalidemden kalan fotoğraflar var. Ama o albümler New York'taki evde. Ne kadar kalmayı planlıyorsun? Hüma bu cevabı Brian'ın özellikle merakla beklediğini fark etti. Hiçbir program yapmadım. Bu şehri babaannemin soluduğunca yaşamak istiyorum bu defa. Ve bu ne kadar zaman gerektirirse o kadar kalacağım. Harika. Bak ne diyeceğim. Biz önümüzdeki hafta ineceğiz New York'a. Sen de kal o zamana kadar, sonra beraber gideriz. Albümleri gözden geçiririz. Çok isterdim Lillian. Ama bir an önce bankaya gidip kasayı açmak için sabırsızlanıyorum. Doğru, haklısın. O zaman Brian işe inerken seni götürür pazartesi sabahı. Çok memnun olurum. Brian bunu derken annesinin yaptığı bu programdan çok mutlu olmuşa benziyordu. Hüma ona gülümseyerek teşekkür etti. Yemeğe geçerlerken Brian onun yanında yürüdü ve masada iskemlesini çekip yardımcı olduktan sonra karşısına oturdu. Kadehler önce büyük anne Hüma için kalktı, sonra Shanna Ross ve Bill Burnham için. Yemek sıcacık, keyifli bir sohbet eşliğinde sürdü gitti. Adeta Hüma ve Shanna'nın yeniden bir araya gelişini kutlar gibiydiler. Rus asıllı bir çiftin servis yaptığı yemekten sonra kahve ve konyak için tekrar verandaya geçtiklerinde Lillian'ın sorusu Hüma'ya hiçbir zaman sorulmamasını ümit ettiği konuyla ilgiliydi. Kocan, Hüma'nın parmağındaki yüzüğe bakarken başladığı sorunun genç kadının yüzünde yarattığı ifadeyi fark edince hemen durdu. Ah, affedersin, umarım yanlış bir şey söylemedim. Onun telaşı Hüma'yı gülümsetti. Hayır hayır, yanlış bir şey demedin Lillian. Hayır, kocam gelmeyecek. Bunu söylerken Brian'la birden bakıştılar. Cevabının ilgiyle beklendiğinin farkındaydı. Elindeki fincanın kulpuyla oynayarak devam etti. Biz sadece bu yolculuğu benim yalnız yapmamın daha doğru olacağına karar verdik. Sözlerini aslında kocasıyla ne kadar mesut olduğuna, onu özleyeceğine dair hiçbir işaret vermeden bitirmesi, ilişkileri açısından Burnham'lar için bir işaret olmuştu. Lillian daha fazla üstelemedi. Brian hemen konuyu değiştirdi. Ertesi günün programı konuşuldu. Saat 11'de tekneyle açılmaya ve brançlarını denizde yapmaya karar verdiler. İyi geceler dileyip odalarına ayrıldıklarında Hüma, yaşadığı temponun süratiyle tatlı bir yorgunluk içindeydi. Ancak onu sarıp sarmalayan tatlı heyecan, Hüma'yı uykuya gitmekten uzak tutacak gibiydi. Verandanın kapısını açtı. Okyanustan gelen tatlı rüzgar perdeleri dalgalandırarak, taşıdığı tuzlu su kokusuyla beraber yüzünü bedenini okşadı. Dışarı çıkıp balkonun ferforje trabzanına avuçlarını dayadı ve gözlerini kapayarak iyot kokusunu içine çekti. Açıktan yuvarlanarak gelen dalgaların sahile yayılırken bıraktığı ses haşinleşmişti. Mehtap karanlık okyanusun üzerinde ışık oyunları yapıyor, dalgaların sarmalanıp sıçrattığı köpük uçlarına anlık sarı öpüşler konduruyordu. Hüma bu güzelliği bırakıp uykuya gidemeyeceğine karar verdi. Tabiatın renkleri, sesleri, kokusu onu durup kendini dinleme fırsatı için davet eder gibiydi. Odasının önündeki şezlonglardan birine uzandı. Mehtap'la dalgalar arasındaki oyunu izlerken, dalgaların aynen tekrarlanıyor gibi duyulmasına rağmen, aslında kumsala her yayılışında farklı bir ritim yakaladığını fark etti. Hayatın bakılıp da görülmeyen, kulağa dolan ama duyulmayan, keşfedilmeyi bekleyen ayrıntılarına bayılıyordu. Topuklarıyla ittirip mokasenlerini çıkardı ve şezlongun dibine bıraktı. Kollarını başının altında çapraz yaparak gözlerini kapadı. Tabiatın ritmine paralel bir düşünce yolculuğuna daldı. Babaannesi gibi hatıra defteri tutmalıydı. Bu yolculuğu aslında babaannesinin yarım kalan serüvenini tamamlayacak olan bir maceraydı. Çocukluğunda babaannesinde kalmaya gittiği tüm tatillerde onun kendisini günlük tutmaya nasıl zorladığını hatırladı. İstanbul'da bıraktığı hiç kimseyi değil ama babaannesini ne kadar özlediğini fark etti. Birden yanı başında o teatral sesi duydu. Seni de uyku tutmadı galiba. Hüma kollarını indirip olduğu yerde doğruldu. Brian verandaya vuran ışığın loşluğunda iki elinde konyak kadehleri ayakta duruyordu. Umarım korkutmadım Hüma. Sonra neden orada olduğunu izah etme gereği hissetmiş olmalıydı ki, benim odam da balkonun diğer ucunda diye ekledi. Genç kadın onun ağzından isminin tekrarlanmasından büyük bir keyif aldığını bir kez daha hissetti. Gülümsedi. Hayır, hayır korkmadım. Sadece denizin sesiyle yolculuğa çıkmıştım. Brian kadehlerden birini ona doğru uzattı. Umarım yolculuğunu kesmedim. Ben de uyuyamadım. Bir kadeh Kruvazi'ye yardımcı olur diye düşündüm. Hüma kadehi alırken onun elinin temasında, gecenin bu geç saatinde burada baş başa olmalarından mı, yoksa uzun zamandır duymadığı bir heyecanı duyduğu için mi etkilendiğini çıkaramadı. Çok teşekkür ederim. Brian kadehi elinde sırtını denize dönüp korkuluğa yaslandı. Şerefine dedi. Burada olman çok güzel. Ben de çok mutluyum diye cevapladı genç kadın, konyak kadehini avucu içinde yavaşça sallarken. Hem de işin garibi hiç ummadığım kadar mutluyum. Umsan belki de adı mutluluk olmazdı zaten değil mi? Bilmem. Tek bildiğim, takip edemediğim kadar büyük bir süratle mekan ve zaman değiştirmekte olduğum ve bunun beni rahatsız, huzursuz edeceğini sanırken tam aksine büyük bir huzur ve mutluluk duymaktayım. Adeta rüyada gibiyim. Brian sakin hareketlerle birkaç adım attı, konuşurken onun yanındaki diğer şezlonga uzandı. Belki de dedi, belki de zaten bu değişikliği yapmanın zamanı gelmişti de büyük annenin vasiyetiyle ancak farkına varabildin. Hüma, onun hayatı hakkında hiçbir şey bilmezken bu kadar tanıyor gibi konuşmasına şaşırarak başını çevirdi. Brian, gecenin loşluğunda yer yer ışıkların oynadığı yüzüne dudaklarının verdiği dramatik ifadeyle dönüp ona baktı. Son derece tabii, saldırganlıktan uzak, yumuşak bir tavırla elini ona doğru uzattı. Hüma bir an için buna karşılık vermenin ne kadar özel ve vaatte bulunan bir davranış olabileceğinin bilincinde tereddüt etti. Ancak bu endişesi okyanusta patlamasını duyduğu dalganın kıyıya vurduğu ana kadar sürdü. Erkek gözleri onun yüzünde elini uzatmış, sessizce davetine cevap bekler gibiydi. Kadehinin tijine sarılmış parmaklarını ayırdı ve sol elini yavaşça, sanki yer çekiminden kurtulmuş gibi, usulca kaldırıp Brian'ın avucu içine bıraktı. O an elini kavrayıp içinde yok eden sıcaklık, bileğinden atar damarına yayıldı ve tüm bedenini sardı. Parmaklarının arasından geçen kuvvetli parmakların, teninde yarattığı arzu, ona kocasıyla beraber oldukları ilk günün işaretlerini hatırlattı. Yeni tanıdığı bu yabancı erkeğin bundan sonra nasıl bir hamle yapacağını, kendisinin buna nasıl bir cevap vereceğini bilemiyordu. Cinsellikte sonuna kadar gideceği bir maceraya hazır değildi. Kocasını geride bırakmış olmasının sebebi böyle bir arayış içinde olmasından değildi. Değil miydi? Değilse neden babaannesinin hatıratındaki sevişmek değil aşk yapmanın aranması gerektiği satırlarını okurken kendini yalnız hissetmişti? Neden kocasıyla böyle yoğun bir duygudan yoksun seviştiğini fark etmişti? Neden o andan sonra kocasına baktığında aşık olup evlendiği ve kendisine tapan erkekle birbirlerine aitlik duygularını hissetmemişti? Ondan neden bu kadar kolay ve zaman sınırsız uzaklaşabilmişti ve neden hiç özlemiyordu? Yine de Brian elini dudaklarına götürüp bir öpüş kondurduğunda, içinden bir ses her şeyin bu haliyle kalmasını dilerken, bir yandan bu öpücüğün dudaklarına dokunduğu an hissedeceklerini düşünmeden geçemedi. Brian'ın sesi dalgaların arasında serpiştirilmiş gibi duyuldu. Ben de benzer duyguları yaşadım kısa bir süre önce. Tıpatıp aynı olmasa da benim de kendime ait bir yolculuk yapmam gerekti. Onun için seni anlıyorum. Huma aslında onun yaşadıklarının ne olduğunu, bir kadını mı terk ettiğini yoksa biri tarafından geride mi bırakıldığını anlamak, sonra tekrar buluşma arzuları olup olmadığını öğrenmek isterdi. Ama an o kadar sihirliydi ki hiçbir şey demedi. Sadece teşekkür ederim diye mırıldandı. Elini onun parmakları arasından çekmeden mehtabı izlemeye devam etti. Brian konyağından bir yudum aldı ve Huma'nın bir kez daha elini öptü. Dudaklarında telaşlı bir şehvet değil, anın tadını çıkarmak üzere tene bırakılan sıcak rehavette gizlenmiş bir arzunun tadı vardı. Sonra sessizce el ele okyanusu dinleyerek oturdular. İkisi de bu kadar ani bir karşılaşmayla ötekinin yoluna çıkmış olmaktan ve aralarındaki çekimden şaşkındı. Kendilerini bağımsız hissetmelerine rağmen hayatlarının kimseye ümit verebilecek bir döneminde değillerdi. Her biri kendine ait bu çekingenliği yaşarken diğerinin de benzer bir ruh halinde olduğunu tahmin ederek sessizliği hiç bozmadılar. Brian bir kadeh daha konyak isteyip istemediğini sorduğunda Huma ne kadar zamandır böyle oturduklarını tahmin edemedi. Hayır teşekkür ederim. Sanırım biraz uyumaya çalışacağım. Son günlerin yorgunluğu birden kendini hissettirdi sanırım. Elini geri çekmek istedi ama mümkün olmadı. Bacaklarını şezlongdan indirdi ve Brian'a doğru dönüp oturdu. Onun avucundaki elini bırakmasını beklerken mırıldandı. Brian. Erkek cevap yerine elindeki kadehi yere bırakıp ona doğru döndü. Diğer eliyle Huma'yı çenesinin altından tutarak dudaklarından öptü. Kısa, yumuşacık, sıcacık bir öpüştü. Huma bedenini saran haz duygusuyla olayların akışına babaannesinin hatıratındaki kadar kolay kapılmak üzere olduğunun farkındaydı. Acaba o defteri okumamış olsaydı şu an buna müsaade eder miydi? Yoksa sadece hayatını kendi seçtiğin gibi yaşa diyen satırlar beynini yıkamıştı da gereksiz ve yakışıksız bir zafiyet mi yaşıyordu? Şu an kafasına üşüşen sorular bildiği değer yargılarıyla çatışıyordu. Kafasını karıştıran, onu bu kadar huzursuz eden ve yaptıklarını mazur gösteremeyecek bir hataya düşmemeye karar verdi. Sırf hürriyetini hissetmek için sonradan pişman olacağı bir şey yapmak istemiyordu. Bir taraftan da babaannesinin pişmanlık üzerine satırları, onu ayartmaya çalışan sirena çağrışları gibi hafızasından geçiyordu. Sayfa 62. Hayatımda hiç pişman olmadım. Çok nadiren halen yüzümü kızartan anılar resmi geçit yapsa da, hayatımın her hoş anında olduğu gibi, nahoş anları içinde kendimi ikna edici sebepler buluyorum. Hem yaşarken hem anarken. Hiçbir şeyi boşuna yapmadım. Ayıplarımı, yasakları, kaçamakları bile. Hepsi gerekliydi ve iyi ki de yaptım. Ne büyük fırtınalar, ne şiddette depremler yaşamış dahi olsam. Geçmişimden, hatalarımdan, yanlışlarımdan utanarak hayatı yaşarken kendine cehennem edenlerden olmadım hiçbir zaman. Zamanında ister şartların getirdiği mecburiyetten, ister arsızca bir şehvet duygusundan yapmış olayım, her neyi yapmayı seçmişsem kendimi affetmeyi ve kendimi sevmeyi bildim. Her şeyi hakkıyla yaşadım. Heyecanlarımı, aşklarımı, hayal kırıklıklarımı, acılarımı, endişe ve hüzünlerimi. Dudaklarındaki öpüşe karşılık vermekle vermemek arasındaki bu tezat dalgalanmada geçen birkaç saniye sonunda kararını vermişti. kendini yaşamakta olduğu sihirli dokunuştan geri çekti. "Özür dilerim," dedi. "Bunu yapamam." Brian iki eliyle onun yüzünün etrafında dalgalanan gür saçlarını okşadı. "Senden hiçbir şey yapmanı istemiyorum. Sadece bu anın tadını çıkarmanı istiyorum. Çok gerginsin. Biraz kendini bırakmaya ihtiyacın var." Huma onu kırmaktan çekinerek yavaşça ayağa kalktı. "İnan uzun zamandır şu an olduğum kadar huzurlu olmamıştım. Ama şimdi biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var." Brian ısrarcı değildi. Yerinden kalkarken "Tamam o zaman," dedi. "Seni özgür bırakacağım." Sonra sanki temasını çok özlemiş olduğu bir kadını kucaklarmışçasına ona sımsıkı sarıldı. Dudaklarını genç kadının saçları arasına gömdü ve fısıldadı. "Seni bırakıyorum. Ama bir şey bilmeni istiyorum. Bu benim de sık yaşadığım bir şey değil. Yıllardır ilk kez bir kadının yanında huzur buluyorum. Karımı kaybettiğimden beri." Huma onun son sözlerini ne kadar zorlukla telaffuz ettiğini fark etti. Yumuşak, çekingen tavırlarının sebebinin bir trajediden sonraki travmadan kaynaklandığını şimdi biliyordu. Ama detaylarını o anlatmadıkça sormayacaktı. Hem erkeğin üzüntüsünü paylaşma, hem de onun bu açık yürekliliğine karşılık bir şeyler söyleme ihtiyacı hissetti. "Çok üzüldüm," dedi. "Ben de senin yanında neredeyse şaşırtıcı bir huzur hissettim, Brian. Ama bütün alıştıklarımın, bildiklerimin aniden yer ve anlam değiştirdiği bir dönemdeyim. Biraz kendimi dinlemem, iç hesaplaşmamı yapmam lazım." "Bunu çok iyi anlıyorum. Senin arkadaşlığının da aynı miktarda tadını çıkaracağımdan hiç şüphen olmasın." Sonra onu yanağından dostça öperek bıraktı. "İyi geceler Huma, güzel uyu." "İyi geceler Brian." Genç kadın odaya girdikten sonra balkon kapısını açık bırakıp dalgaların sesiyle uykuya geçmeyi arzu etti. Ancak komşu odadaki erkekle arasında gerçek bir sınır olması gerektiğini düşünerek kapıyı kapadı. Perdeleri çekti ve daha uzun bir müddet kendisini uykusuz bırakacak yepyeni düşüncelerle yatağa uzandı. Kendini hafiflemiş, yüreğini kanatlanmış gibi hissediyordu. Özlediği mutluluk bu muydu? Four poster yatağı örten ve zarif maun kolonları arasında fiyonklarla tutturulmuş gül kurusu beyaz chintz kumaşın üzerindeki Eros figürlerine baktığında gülümsedi. Yoksa minik tombul Eroslar farkında olmadan çoktan oklarını ona saplamışlar mıydı? "Yerimde babaannem olsa bu gece nasıl biterdi?" diye düşündü. Onun yosun gözlü mihracenin davet ettiği plazadaki aşk gecesini Aurora'nın incileriyle beraber nasıl terk edip kocasına döndüğünü hatırladı. Kendi kocasıyla olan ilişkisini düşündü. Hayır, farklıydı. Babaannesi evli olduğu erkeği deli gibi aşıktı ve onun kırılganlığını tedavi etmek, onu her şeyden çok sevdiğini ispat etmek üzere geri dönmüştü. Halbuki kendisi kararından pişmanlık duyabileceğinden korkarak odasına kaçmıştı. Verandanın diğer ucundaki odada Brian'ın neler düşündüğünü merak etti. Parmaklarını dudaklarında gezdirirken ilk kez gördüğü bu yabancının sakin öpüşünün teninde yarattığı sıcaklığı tekrar hissetti. Yüreğindeki çırpıntının artması bu gece yaşadıklarının hep böyle masum kalamayacağına işaret eder gibiydi. Göz kapakları ağırlaşmış, düşünceleri, soruları boşlukta yüzmeye başlamıştı. Işığını kapayıp soyundu ve kendisini uykuya teslim etti. Huma sabah kalkıp duşunu aldığında kendisini yenilenmiş ve kararlı hissediyordu. Daha yolculuğunun başındaydı ve babaannesinin hatıratını henüz okumamıştı bile. Bir de kendi hayatıyla ilgili sorunlar çıksın istemiyordu. Hali hazırda sahip olduğundan daha fazla. Beyaz penyeden uzun anvelop etek ve sırtsız boyundan askılı, belde bağlanan üstten oluşan plaj kıyafetini ve beyaz düz espadrillerini giydi. Saçlarını gererek ensesinde at kuyruğu yaptı. Boynuna bir damla Chloe sürdü ve odasından çıktı. Robert Burnham salonda gazetelerini okuyor, Lillian yardımcısıyla birlikte mutfakta tekneye gidecek bazı çantaları hazırlıyordu. Hüma ev sahibine günaydın dedikten sonra yardımcı olmak üzere mutfağa gitti. Lillian saçlarının kızılını iyice ortaya çıkaran fıstık yeşili bir gömlekle beyaz bermuda ve tots ayakkabılar giymişti. Hüma'yı görünce neşeli bir çığlık attı. Ah ne kadar hoşsun, huzurlu bir bahar havası gibisin tatlım. Nasıl iyi uyudun mu? Okyanusun sesi seni rahatsız etmedi umarım. Martılar mı uyandırdı yoksa sabah? Bir ihtiyacın oldu mu? Yatağın rahattı değil mi? Lillian, Hüma'nın cevap vermesine fırsat bırakmadan, onun yüz ifadesini ve gülümsemesini takip ederek soru bombardımanına devam ediyordu ki, Brian'ın sesi duyuldu. Günaydın hanımlar. Hüma, o an yine deli gibi atmaya başlayan kalbine söz geçirmek için ne yapabileceğini düşündü. Yaşadığı heyecanın fark edilmesinden çekinerek, keyifli bir tebessümle başını döndürdü. Göz göze geldiklerinde ona, ''Akşam olanlar neyse yaşandı bitti, daha fazla da bir şey olmayacak, ben kararlıyım.'' gibilerinden kendinden emin bir bakış gönderdi. Ama Brian'ın gözlerinde, dudaklarındaki mahzun ifadeyi unutturan keyifli bir pırıltı vardı. Lillian, oğlunun yanağına kondurduğu öpücüğe mutlulukla karşılık verdikten sonra bakışlarıyla Hüma'yı gösterip sordu. ''Sen ne dersin hayatım?'' Hüma sanki bahar havası estiriyor olduğu yerde değil mi? İnsana ferahlık veriyor. Brian gözlerini genç kadından ayırmadan geniş mermer tezgahın üzerindeki minik krakerlerden birini ağzına attı. Evet, gerçi baharla karşılaştırmamıştım ama buna benzer bir şeyler ben de söylemiştim. Hüma onun akşamı hatırlatan sözleri ve gözlerinden ayrılmayan bakışlarıyla yüzünün renklendiğini hissetti. Tatlı bir gülümsemeyle teşekkür ederim derken dikkatini Lillian'ın buzluklara yerleştirdiği yiyeceklere verdi. Saat 11'i biraz geçe 20 metre boylarındaki ahşap yelkenlinin bembeyaz gövdesi iri bir kuğu zarafetiyle kıyıya doğru yanaştığında Brian'ın kullandığı zodyakla evin önündeki iskeleden açıldılar. Robert'ın Swan isminin hakkını veren teknesine adeta çok sevdiği bir çocuğunu izler gibi bakışı Hüma'nın gözünden kaçmadı. Kaptan ve Micho onları karşıladıktan sonra gün hareketlendi. Baba Burnham dümene geçti ve Brian tekne ekibiyle beraber yelkenleri açmaya başladı. Dalgaların gövdesine hırçın öpüşler sıçrattığı Swan, okyanus rüzgarını beyaz sinelerine dolduran yelkenlerinin, gövde ve direklerinde bu kucaklaşmanın bıraktığı seslerle, kıyıya doğru hafif yan yatarak Hamptonların açığından süzülmeye başladı. Lillian ve Hüma mayolarını giymiş, ellerinde Frozen Margarita kadehleri, İplerin, halatların, ırgat manivalalarından uzak bir köşede, hoparlörden yayılan Maria Callas aryalarını dinleyerek güneşte yolculuğun tadını çıkarıyorlardı. Az sonra Robert dümeni kaptana bırakıp yanlarına geldi. Brian son bağladığı ırgatı sıkıştırdıktan sonra içeriden iki kadeh içki getirdi. Birini babasına ikram edip Hüma'nın karşısına, tik döşemenin üzerine dizlerini yukarı çekip oturdu. Dudaklarında mutlu bir gülümseme, arada keyiften gözlerini kapayarak dalgaları izleyen Hüma'ya bakarken içinin bir garip olduğunu hissetti. Onun rüzgarın etkisiyle tel tel uçuşan saçlarının güneş ışığında iyice ortaya çıkan bal rengini, henüz bronzlaşmamış porselen beyazlığındaki teninin gördüğü ilk güneşten almaya başladığı tatlı pembeliği, sade beyaz mayosunun içindeki sıhhatli, enerjik, hayat dolu bedeninin mevzun, hatasız güzelliğini, güzelliğinden habersizmişçesine sakin ve huzurlu duruşunu ve içinde mavi ateşler yanan iri gözlerini seyrederken, kırkına merdiven dayadığı bir yaşta, 25'indeki bir genç kadının onu nasıl yeniden lise öğrencisi gibi heyecanlandırdığını anlayamıyordu. Sadece heyecan da değildi duyduğu. Onun bir daha uzaklara gitmemek üzere kendisinin olmasını istiyordu. Onunla uyanıp onunla uyumaktan, onun güzel huzurlu yüzünü ve içinde gizli bir ateşi olan gözlerini seyretmekten bıkmayacağını düşünüyordu. son 5 senedir ilk defa kendisine yeniden ne kadar arzu duyabileceğini hatırlatan genç kadına sanki şükran duyar gibi gülümsedi. Bir müddettir üzerinde yoğunlaşmış bakış ve düşünceler Hüma'ya başını çevirtmişti. Onun müzik, dalga ve rüzgarın sesinden mest ifadesi erkeğinkiyle karşılaştığında, genç kadın önünde saç telleri uçuşan gözlerinde denizin tüm mavileri, bakışlarını kaçırmadan kocaman parlak bir tebessümle karşılık verdi. Bu karşılaşmayı yakalayan Lillian hemen içkisinden bir yudum alıp özellikle başka taraflara bakmaya devam etti. Onun Southampton kıyılarını izlerken içten içe nasıl keyiflendiğini kimse fark etmedi. Güneşlenip denize girmek, yemek ve içmekle geçen harika bir gün oldu. Hüma'nın tüm düşünceleri sanki okyanusta yıkanıp gitmişti. Ancak eve dönerlerken babaannesinin kasasını açmasına sadece saatler kaldığını tekrar hatırladı. Brian'ın bakış ve iltifatlarıyla yaşadığı kalp çarpıntıları, ertesi gün karşılaşacaklarının derin merakına yönlendi. O akşam yemeğini erken ve verandada güneş batışını seyrederek yediler. Herkes deniz ve güneşin rehavetiyle tatlı bir yorgunluk içindeydi. Yemek sonrası sohbeti de bir davası için mahkemede olması gereken Brian ve Hüma erkenden New York'a döneceği için kısa kesildi. Hüma odasına çıktığında telaşla perdelerini kapadı ve çantasını hazırlayıp kendisini yatağa attı. Bir ara verandada ayak sesleri duyduğunu sandı, sonra yanıldığını düşündü, kalkıp bakma cesaretini de gösteremedi. Babaannesinin notlarını bir kez daha gözden geçirip sır peşindeki ruh haline geri dönmeye çalıştı. Huzursuz bir gece geçirdi. Sabaha kadar kocası Trevor Harris, Brian, hepsi anlamsız bir şekilde rüyasına girip çıktılar. Günün ilk ışıklarıyla uyanıp balkon kapısını açtığında içeri tatlı bir rüzgar doldu. Brian şortunu giymiş kumsala koşmaya gidiyordu. Sessizce geri çekildi ve duşunu alıp hazırlanmak üzere banyoya gitti. Lillian ve Robert'la vedalaşıp ayrıldıklarında saat 7:30 sularıydı. Hüma, Brian'ın 1954 model beyaz üstü açık korvetiyle First Neck Lane yoluna dönerlerken geriye bakıp Burnham'lara el salladı. Sonra Brian'a harika bir ailen var dedi. Seninki kadar renkli değil ama diye cevapladı Brian. Belli ki babaannesini kastediyordu. Sonra ilave etti. Seni nereye götürmemi istersin? Doğrudan bankaya mı? Hayır, otele gidip üstümü değiştirmem lazım. Peki. Söyleyeceği yarım kalmış gibiydi. Kısa bir aradan sonra devam etti. Hüma, bu akşam beraber yemeğe çıkabilir miyiz acaba? Hüma, onun kendisine baktığının farkında gözünü yoldan ayırmadı. Teşekkür ederim ama bilemiyorum, gerçekten. Bilemediğin nedir Hüma? Sesi, aslında ikimiz de bunu istiyoruz, sen de biliyorsun der gibiydi. Kasayı açtıktan sonra akşama nasıl bir ruh halinde olacağımı bilemiyorum. Çok karamsar, sıkıcı ve başka bir dünyaya da transfer olmuş olabilirim. Beni rahatsız etmez. Benim karamsar ve sıkıcı iken nasıl olduğumu henüz bilmiyorsun dedi Hüma gülerek. Brian vites kolundaki eliyle Hüma'nın sol dizinde duran elini tutup hafifçe sıktı ve bırakmadan konuştu. İkisi de birbirine değen bileklerinden geçen elektriği hissetti. Seni her halinde çok çekici bulacağımdan ve pişmanlık duymayacağımdan eminim. Bu teklifini sonra konuşabilir miyiz? Tabii, saat 5 nasıl? Hüma onun ısrarındaki tatlı ikna ediciliğe gülümsedi. Ben daha çok birkaç gün sonra gibi demek istemiştim. Art Village'ı geçmiş, Montauk Highway'e girmek üzereydiler. Brian arabayı yavaşlatıp yolun kenarına çekti. Sağ kolunu Hüma'nın koltuğunun sırtına dayayıp ona doğru döndü. Küçük spor arabanın içinde neredeyse yüz yüzeydiler. Brian parmaklarıyla onun saçlarını okşarken konuştu. Hüma dinle beni. Senden yaşça çok büyük olduğumu biliyorum. Ama bu sana hayranlık duymamı ve beraber olma arzumu engellemiyor. Bu beraberliği de senin arzu ettiğinden daha öteye sürüklemeyeceğime söz veriyorum. Ancak bana beni yaşlı bulduğuna veya kocanla çok mutlu olduğuna dair en ufak bir işaret verirsen, benden bir daha bu konuda ısrar duymayacaksın. Hüma, onun küskün antik heykel dudaklarının ifadesine çok uyan, melankolik bakışlarını ilk defa fark etti. Dayanamayarak elini uzattı ve onun yanağını okşadı. Hayır, Brian, hayır. Seni yaşlı bulmuyorum, hem de hiç. Ama ben, kocama olan aşkımı sorguladığım bir zamandayım. Onun için yanlış bir şey yapmaktan korkuyorum. Brian, sol eliyle yanağında duran eli alıp avucunu öptü. Konuşurken duyduğundan mutlu olmuş gibi gülümsedi. Bak bu cevaba sevindim, yani beni yaşlı bulmamana. Diğer konuya gelince, sen ne düşündüğünden emin olana kadar bekleyeceğim. Ama bu yemeğe çıkmamızı engellemez, değil mi? Hüma, onun gözlerinin tekrar gülümsediğini görmekten memnun, tamam, yemeğe çıkabiliriz, dedi. Brian, problemi halletmiş olmanın rahatlığıyla eğilip genç kadının yanağına çabuk bir öpücük kondurdu ve aynaya bakarak arabayı tekrar hareket ettirdi. O andan sonra vites değiştirmesi gerekmedikçe Hüma'nın elini avucunda tuttu. Plazanın önüne geldiklerinde Brian yerinden fırladı ve Hüma'nın kapısını açtı. Onu elinden tutup dışarı çıkardıktan sonra bagajdan çantasını aldı. Sonra sağ eliyle yanağını avuçladığı genç kadının gözlerinin içine baktı. Seni 7'de alırım. Nerede yemek isterdin? Hüma bu sorunun cevabını sanki çok önceden hazırlamış gibi hiç düşünmeden gülümseyerek cevapladı. Oak Room. Brian onun yüzündeki muzip ifadeyi başını biraz geri çekerek izledi ve sordu. Hatıraların olan bir yer galiba. Benim değil, babaannemin. Tamam, saat 7'de seni barda bekliyor olacağım. Bu arada bankada herhangi bir problem olursa bana haber ver lütfen. Bu kadar acele etmeseydin seninle gelmek isterdim. Umarım bir problem olmaz, Brian. Başım sıkışırsa seni ararım. Erkeğin hoşça kal öpüşü bir sevgilininki gibi değildi ama bir arkadaş öpüşüne de benzemiyordu. Hüma odasına çıktığında kendini evine dönmüş gibi hissetti. Halbuki suitin kapısını ilk kez açalı daha 48 saat olmamıştı. Çantalarını bırakıp dolaptan göğüs altında biten mini kısa kollu ceketiyle takım gül kurusu elbisesini seçti. Duşa girmeden önce bankayı arayıp bir randevu almasının uygun olacağını düşündü. Saatine baktı. 9'a birkaç dakika vardı. İstanbul'da akşamüstü 4 olmalıydı. Telefonu açtı ve önce kocasının numarasını çevirdi. Karşılıklı kısa bir hatır sormadan sonra, "Sanırım gittikçe arası açılarak görüşeceğiz," dedi genç adam. "Sen de beni arayabilirdin," diye cevapladı Hüma ve kısaca, çok ballandırmadan hafta sonunu anlattı. Her nedense Brian'dan bahsetmek dahi istemedi. "Araba mı kiraladın?" "Hayır. Burnham'lar hem giderken hem dönerken araba temin ettiler." "Çok nazik insanlarmış." "Evet, olağanüstü bir çift." "Sevindim sevgilim. En azından orada sana göz kulak olacak insanların bulunduğunu bilmek içimi rahatlatıyor." Hüma aralarındaki gerginliği yumuşatmak için tatlı bir sesle güldü. "Beni merak etme hayatım, çocuk değilim. Seni daha sık arayacağım, söz." Kocasının sesi daha da yumuşamıştı. "Kusura bakma sevgilim," dedi. "Hiç beklemediğim bir şekilde ayrı kaldık ve inan, hala buna nasıl razı olduğuma inanamıyorum. Kendimi bir garip hissediyorum." "Anlayışın ve sabrın için teşekkür ederim hayatım. Bunu hiç unutmayacağım." "Seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun, değil mi?" Hüma, yüreğinin derinliklerinden hissetmese de, dudaklarından çok doğal bir şekilde dökülenleri önlemedi. "Ben de seni hayatım." "Bunu duyduğuma sevindim." "Lütfen merak etme. Seni bankadan döndükten sonra arayacağım. Şimdi fırlamak zorundayım. Çok öpüyorum." "Ben de seni canım. Kendine iyi bak. Sen de." Telefonu kapadıktan sonra kocasıyla aralarında geçen konuşma üzerine düşünmeye vakit ayırmadı. Hemen Citibank'ı arayıp müdüründen randevu istedi. Sekreteri müdürün haftalık toplantısına girdiğini ve ancak öğleden sonra ikiye randevu verebileceğini söyledi. Huma birden çıktığı koşuda sürati kesilmiş gibi hissetti kendini ama yapacak bir şey yoktu. Başka zaman olsa kendisini New York sokaklarına atardı. Onun yerine radyosunu açıp defterini çıkardı ve babaannesinin son satırlarını tekrar tekrar okudu. Çünkü kasada bulacağı defterde yazılanlar aslında daha eskilere değil, tam aksine daha sonraki bir zaman dilimine aitti. 1910'lu yılların başında New York'ta yaşananlar, 1991 Mayıs'ında İstanbul'da ortaya çıkmıştı. Şimdi 1991 Haziran'ında yine New York'ta, aynı şehrin 1910'larına geri dönecekti ve babaannesinin kendisini hangi adreslere, mekanlara sürükleyeceğini bilmiyordu. Bu zamanda ışınlanmak gibi bir duyguydu. Bulacağı defter, şu an okumakta olduğu satırlardan sonrasına ait olacaktı. Buket'i kucakladım. Ağır adımlarla hipnotize olmuş gibi piyanoya doğru yürüdüm. Kimden olduğunu o kadar iyi biliyordum ki, beyaz ve henüz açılmamış laleler. Port Buket'in kopyası olan vazonun bedeninden uzanan aynı laleler. Bir de dedelerimin romantik olduklarını düşünürdüm. Gülümsedim. Herkes sessizlik içinde beni izliyordu. Buket'i piyanonun üzerine koydum. Fiyonga iliştirilmiş küçük zarfın üzerinde çok iyi tanıdığım el yazısıyla küçük sevgilime yazıyordu. Fiyongu çözüp zarfı açtım. Notu okumayı sonraya bırakmak istedim. Aynen en büyük lezzeti en sona saklamak ister gibi. Önce uzun sapları ve körpe dalgalı yaprakları arasında uykuya yatmış, açılmayı bekleyen henüz tomurcuk laleleri, hiç acele etmeden adeta birer birer okşarcasına demetin içinden alıp vazoya yerleştirdim. Tam 42 lale saydım yerleştirirken. Sayı bana bir şey ifade etmedi ama üstünde durmadım. Daha romantik, daha anlamlı bir hediye düşünemiyordum. Tiffany vazoyu ve içindeki laleleri okşarken. Yazdığı kartı elime alıp piyanonun taburesine oturdum. O anda artık ben ve Nesim orada yalnızdık. Başka hiç kimseyi görmüyor, duymuyordum. Karaya varmasına az kalmıştı ve ben ona müziğimi göndermek istiyordum. Senin bedenini, ruhunu götürmek istiyorum dememiş miydi? Kartı piyanonun mumluğunun kenarına koydum ve ona en son çaldığım, çok sevdiği Chopin'in prelüdünü tuşlarla seviştirmeye başladım. Gözlerim yazdığı nottaydı. Kelimelerini hiç telaşlanmadan, sanki prelüdün notalarıymış gibi bir yandan çalarken ağır ağır okuyup içime sindirdim. Benim büyük aşkım, küçük sevgilim, doğduğun saatte bu henüz açmamış lalelere de hayat vereceğini biliyorum. Aynen bana verdiğin gibi. 19 lale yeni yaşın için. 23 lale de bana hayat verdiğin için. Ve biz beraber 42 yaş ediyoruz aşkım. Hepsi senin. Çünkü bizi sen yarattın. Hiç bitmeyecek aşkımla. Seni kucaklıyorum küçük sevgilim benim. Çaldığım kadar okuyor, okudukça çalıyordum. Ağlıyor olmalıydım, yaşlar yanaklarımdan boynuma, dudaklarıma akıyordu. Tanrım, hem bu kadar mesafede, hem bu kadar temasta olmak. Sözleri, sesi, yazısı, hediyesi, oturduğum taburede bedeninin bıraktığı aşk dolu sıcaklık, armağanı parfüme karışmış kokusu, her şeyiyle ne kadar yakınımdaydı. Onu içime alıp yattığım son geceyi düşündüm. Kasıklarımda tatlı bir sancı oldu. Özlediği sıcaklığı hayal etmekten canı acımış gibi içimde kramplar hissettim. Geri döneceği günü hayal ettim. Bugünler de geçecekti. Diğerlerinin geçip bittiği gibi. Sadece biraz sabır istiyordu. Bunu da atlatacaktık. Evet sevgilim dedim sessizce, dudaklarım kıpırdanarak. Evet başaracağız. Dudaklarımda Nesim'in döndüğü günün düşüncesiyle beliren gülümseme, Chopin çalmaya devam ediyordum. kapı çaldığında bu defa Alessandro'nun getirdiği gazeteler olabileceğini düşünerek parmaklarımı tuşlarda dondurdum ve yine Shanna'nın açtığı kapıya baktım. Gelen Bill'di. Gülümseyerek elimi salladım ve çalmaya devam ettim. Bill, Shanna'yı geride bırakarak bana doğru yürümeye başladı. Sanki birden her şey ağır çekime tabi olmuştu. Ben gözlerim kolunun altında bir gazeteyle gelen arkadaşımda, diğerleri çaresiz kontrolleri dışında olanlara karşı zaaf içinde bakışlarla, Bill ruhunda görünmeyen bir yük taşır gibi. Salonun her köşesine havaya sinen, o ağır geçen ama yine de zamanı bizden çalan anlardan birinin altında ezilmiştik sanki. Gözümü ondan ayırmadan çalıyordum. Piyanomdan ayrılmak istemiyordum. Bütün gücümü, ruhumu ondan alıyordum şu an. O beni Nesim'le, aşkımla, onunla paylaştıklarımla bağlıyordu. Durduğum an sanki piyanonun üzerindeki vazom, içindeki 42 gonca lalem ve Nesim'le olan tüm hatıralarım uçup yok olacaktı. Prelüt bitmişti ama baştan başladım. Sessiz ve hareketsiz kalmaya tahammülüm yoktu o an. Bill yanı başıma kadar geldi. Gözleri kıpkırmızı, ifadesi perişandı. Bana bakarken gözlerinde titreyen yaşları zor tutuyordu. Neden geciktiğini, ne haber getirdiğini biliyordum. Birden yüreğime bir lav düştü. Acıyla inledim. Ama bu bana yeni olan bir acı değildi. Uzun zamandır yaşıyordum. Ancak şimdi onlar da gerçek olduğunun benim kadar farkına varmıştı. Shanna'nın kızarmış gözlerinin sebebi de artık belliydi. Herkes piyanonun etrafına toplanmış, uykuya yatırılmaya hazırlanmış masal kahramanları gibi duruyordu. Dudaklarımı ısırdım ve yaşlarla örtülü gözlerimi Bill'den ayırıp piyanoma çevirdim. Önümde duran Nesim'in el yazısını okuyarak çalmaya devam ettim. Benim büyük aşkım, küçük sevgilim. Doğduğun saatte bu henüz açmamış lalelere de hayat vereceğini biliyorum, aynen bana verdiğin gibi. 19 lale yeni yaşın için, 23 lale de bana hayat verdiğin için. Ve biz beraber 42 yaş ediyoruz aşkım, hepsi senin. Çünkü bizi sen yarattın. Hiç bitmeyecek aşkımla. Seni kucaklıyorum küçük sevgilim benim. Sadece 23 yaşının lalesini bırakmamıştı bana. Tüm hayatını teslim edip gitmişti. Hayatının bana bıraktığı kadarıyla kalacağını bilemeden. Her şeyini benim tenime, içime, ruhuma kazımış ve gitmişti. Gözlerimi kapadım, yaşlarımı kendi haline bırakıp. Daralan yüreğim nefessiz bırakıyor, notalarla beraber tıkandığım anda derin bir solukla hıçkırıklar arasında nefes alıp devam ediyordum. Gördüklerim hayal değildi, halüsinasyon değildi, rüya değildi, gerçekti ama hiçbir şey yapamamıştım. Bir hafta önce kolları arasına sokulduğum, içime aldığım, sardığım, kokladığım sıcacık ten yoktu. Beni inandırmak istedikleri gibi sadece bir müddet için değildi yokluğu, o artık hiç olmayacaktı. Notaların bittiği yerden çılgın gibi bir yeni tekrara geçiyor, kendime durup düşünecek, soracak, daha fazlasını öğrenecek bir an yaratmak istemiyordum. Bill'in yanı başımda omuzumu saran elinin temasını hissettim. "Üzgünüm prenses, çok üzgünüm," diyordu. Uzaklardan bir yerlerden gelen sesi. Herkesin ağladığını, gazetenin elden ele dolaştığını, gözyaşlarım arasından görüyordum ama ben Nesim'le bana ait olan dünyada kalmak için çalıyor, çalıyor, tekrar çalıyordum. Onunla en son seviştiğimiz yerde, ondan hiç ayrılmamış gibi durup kalmak ve ölene dek piyanomu çalmak istiyordum. Çaldığım müddetçe o burada, hala benimle emniyetteydi. Durduğum an soğuk sulara, okyanusun derinliğine, yalnızlığına gidecekti. Ve ben onu koruyamayacaktım. Oh aşkım, sevgili Antonius'um benim. Seni denizlerden birinde boğulmaktan kurtardım ama bir diğerine kendi ellerimle gönderdim. Beni affet, affet beni. Ve çaldım, çaldım, çaldım, çaldım. tekrar, tekrar, tekrar.